Ayrım 12.
130 milletvekili halk tarafından değil, vilayet ve sancak meclislerince seçilmişti. Sürece halkın ilgisi hemen hiç yoktu ve bazı yerlerde vali tarafından yapılan atamaların seçimlerin yerine geçtiği görülmekteydi. Bununla beraber meclis, daha doğrusu seçilmişlerden oluşan Meclis-i Mebusan'ın çalıştığı iki dönem boyunca milletvekilleri iyi iş çıkardılar. Birçok milletvekili deneyim eksikliklerine ve imparatorlukta temsil geleneğinin olmayışına rağmen seçim bölgelerinin görüşlerini gerçekten de sorumlu bir şekilde temsil etmeye gayret etti. Yasama görevlerinde ise Meclis-i Umumi hemen hiç başarılı olamadı. Buna bir ölçüde padişah ve nazırlara halkın rızasını almadan ülkeyi yönetmelerine olanak veren anayasa neden olmuştu. Yine de Meclis-i Umumi hükümetin işleri yönetme biçiminin eleştirildiği etkin bir tartışma yeriydi. Gerçekten de o denli etkin ve öfkelendirici olmuştu ki 2. Abdülhamit 14 Şubat 1878'de Rus ordusunun neredeyse İstanbul kapılarına gelmesi ve hükümete yönelik açık eleştirilerin artmasıyla Meclis-i Umumi'yi süresiz tatil etti. Kanuni esası da askıya alınmıştı. Bu andan itibaren Sultan 2. Abdülhamit her ne kadar meşrutiyet yönetimine geri dönüleceğine dair hileli sözler 1880'e kadar sürdürüldüyse de 30 yıl sadece sultan olarak değil mutlak bir hükümdar olarak da hüküm sürdü. Hükümdarlığı büyük tartışma konusu oldu. 19. yüzyıl Avrupalısı onu özellikle hükümdarlığının sonuna doğru kan dökücü ve gerici bir tiran olarak görüyordu. Bu izlenimin oluşmasında Ermenilerin 1890'larda kanlı şekilde bastırılması etken olmuştu. Abdülhamit'i 1908-1909'da iktidardan alaşağı eden Jön Türklerin mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihçileri de onu imparatorluğun yeniden hayat bulmasını bir kuşak süresince durduran bir gerici olarak görmektedirler. 1960'lardan bu yana ise Türkiye'nin modern tarihçileri onun saltanat döneminin tazminatın bir devamını, hatta doruğunu simgelediğini ve imparatorluğa ve halka getirmiş olduğu yararlarını vurgulayan farklı bir tablo çizmektedirler. Her iki görüş de doğrudur, ancak ikisi de işin sadece bir yönünü anlatmaktadır. Devamlılık unsurları. Gerçekten de Tanzimat ıslahatlarının ana teması olan idari merkezileşme ancak Abdülhamit döneminde imparatorluktaki haberleşme araçlarındaki çarpıcı gelişme sayesinde gerçekleştirilebilmişti. Bu araçların en önemlisi telgraftı. İstanbul'u Avrupa sistemine bağlayan ilk telgraf hatları Kırım Savaşı sırasında döşenmişti. Ondan sonra telgraf ağı hızla yayılmış ve Abdülhamit döneminde her taşra kentine ulaşmış, böylece merkezi hükümete ilk kez taşradaki memurlarıyla haberleşme ve onları denetleme olanağını sağlamıştı. Ortaya usta bir telgrafçı ordusu çıkmıştı. Demiryolu inşası bugün de olduğu gibi çok büyük yatırım gerektirdiğinden çok yavaş gelişiyordu. Ama yine de döşenen hat uzunluğu bu yıllarda hayli arttı. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk demir yollarını Fransız ve İngiliz şirketleri inşa etmişti. Bunlar denizden uzak olan tarımsal iç bölgeyi Hinterland, ana limanlara bağlayan kısa mesafelerden oluşuyorlardı. İzmit-Haydarpaşa ve Bursa-Mudanya hatları 1873'te kurulmuştu. İzmir'den doğuya verimli büyük ve küçük Menderes ovalarına işleyen hatlar ise daha eskiydi. Bunlar 1866'da çalışmaya başlamışlardı. Bu birkaç yüz millik demir yolu hattı 1880'lerde ve 1890'larda birkaç bin mile ulaştı. 1888'den itibaren Fransız ve İngilizler Suriye ve Filistin kıyılarından iç kısımlara doğru demir yolları inşa ettiler. Makedonya başkente bağlanmıştı. 1892'de Ankara'ya ve 4 yıl sonra da Konya'ya ulaşan Anadolu Demiryolu'nun bir Alman şirketi tarafından inşasıyla İç Anadolu'da başkente bağlanmıştı. 1903'te bir Alman şirketine bu hattı Konya'dan doğuya, Bağdat ve Basra'ya doğru uzatma imtiyazı tanındı. Bu, Birinci Dünya Savaşı öncesi yıllarda büyük güçlerin arasında büyük gerginliklere yol açacak olan ünlü Bağdat Demiryolu'ydu. Bu hatlar sadece verimli bölgeler ile en yakın limanlar arasındaki bağlantılar olmayıp, bütünleşmeye gidişin ve merkezi denetimin çok etkin vasıtalarıydılar. Örneğin askerlerin daha hızlı hareketine olanak sağlıyorlardı. 1870'lerin sonlarından itibaren Doğu Akdeniz'deki uzun mesafe trafiğinde buharlı gemiler ağır basmaya başladılar. Demiryolu şirketleri gibi buharlı gemi şirketleri de başkent içi ve çevresindeki hatların dışında hemen hemen sadece yabancıların mülkiyetinde bulunuyordu. Buharlı gemiler limanları verimli iç bölgeye bağlayan demiryolu hatlarıyla birlikte bazı bölgelerin ve Osmanlı ekonomisinin bazı kesimlerinin kapitalist sistemle bütünleşmesini hızlandırmıştı. Bu bölgeler yolculuk süresi ve ekonomik etkinlik açısından Marsilya ve Trieste gibi Avrupa limanlarına 100 mil uzaklıktaki iç bölgelerden daha sıkı bağlanmış bulunuyorlardı. Bu ileri teknik araçlar vergilerin toplanmasında, orduya asker yazımında ve kamu düzeninin muhafazasında yönetimin daha verimli ve başarılı olmasını sağlamıştı. Ayrıca 1880'lerde modern okullar değişik bürokrasi düzeylerine eleman sağlayacak yeter sayıda mezunu nihayet vermeye başlamıştı. 1867 ve 1895 yılları arasında gerek okul, gerek öğrenci sayısı iki kattan fazla artmıştı. Ancak Hristiyan cemaatlerin öğrenci yüzdesi Müslümanlarınkine göre çok daha yüksekti. İleri eğitim okuryazarlıkta artışa yol açtı ve Abdülhamit zamanında gerek yayınların sayısı ve gerek baskı adedi bakımından hızla genişleyen Osmanlı basınına bir talep yaratmış oldu. Önceki dönemle olan çelişkiler. Basın, Abdülhamit döneminin hem tanzimatın bir devamı hem de geçmişten bir kopuş olduğunu gayet açık bir şekilde ortaya çıkaran bir alandır. Gazeteler, 1860'ların öncü çabalarıyla kıyaslanırsa artık daha profesyonelce hazırlanıyor ve daha büyük bir kitleye ulaşıyordu. Ne var ki bilhassa 1888'den itibaren siyasal konuların özellikle de liberalizm, milliyetçilik ve meşrutiyetçilikle ilgili herhangi bir şeyin tartışılmasını yasaklayan çok sert bir sansür tarafından da iğdiş ediliyorlardı. Günün siyasal ve toplumsal olaylarını anlamlı şekilde tartışmaktan men edilen gazete ve süreli yayınlar, sayfalarını bilim, coğrafya, tarih, teknolojiye ilişkin ansiklopedik makalelerle ve edebiyat ürünleriyle dolduruyorlardı. Böylece henüz nüfusun sadece küçük bir parçası olan Osmanlı okur kitlesinin dış dünyadan haberdar olmasını sağlıyorlardı. Dönemin basını, önceki dönemden açık bir kopuşu simgeleyen, rejimdeki temel ideolojik yön değişikliğini de göstermektedir. Padişah yıkıcı güçler olarak gördüğü liberalizme, milliyetçiliğe ve meşrutiyetçiliğe tamamen karşı çıkmakla kalmıyor, Ali ve Fuat Paşalar da kendi zamanlarında bu hareketlere karşı çıkmışlardı. Kendi saltanatının geleneksel ve İslami niteliğini vurgulayarak bunların etkisini azaltmaya da çalışıyordu. Bu eğilim Abdülaziz'in son yıllarında başlamış bulunuyordu. Ama Abdülhamit halifelik ünvan ve sembollerini kullanarak İslam dayanışmasına önceki sultanlardan daha çok başvurmaktaydı. Onun bu tercihi sadece yıkıcı ideolojilere karşı bir ağırlık bulma arzusunu şekillendirmiyor, aynı zamanda 1878'deki kayıpların sonucunda toprak açısından daha Asyalılaşmış ve nüfusu açısından daha Müslümanlaşmış olan imparatorluğun yeni durumunu da tam olarak yansıtıyordu. padişah etrafına toplamış olduğu fazla muhafazakar ulema ve sufi şeyhlerin İslam'ını destekliyordu. İslamcı yenilik taraftarlarının ise saraydan fazla destek görmedikleri anlaşılıyor. Yabancı gözlemciler ve Hristiyan cemaatlerin mensupları İslamiyet'e başvurulmasını atadan kalma bağnazlığın nüksetmesi olarak görüyorlardı. Oysa bu politika kendilerini Avrupa'nın emperyalizmi ve Hristiyanların ayrıcalıklı konumlarının tehdidi altında gören, imparatorluk içindeki ve dışındaki Müslümanlarda coşkuya, duygudaşlık ve dayanışma duygularına yol açmıştı. Abdülhamit'in İslamcı politikalarının en büyük anıtı, hacıları Mekke'ye götürmek için büyük ölçüde gönüllülerin katkılarıyla 1901-1908 yıllarında kurulmuş olan Şam-Medine arasındaki Hicaz demiryoluydu. Abdülhamit döneminin Tanzimat döneminden farklılaştığı tek alan devlet ideolojisi değildi. Tanzimat döneminde zayıf padişahlar ve güçlü paşalar zamanında iktidar merkezi daha ziyade Bağbali'de yüksek bürokratlardaydı. Ama Bağbali ile saray arasındaki ilişkinin ne olduğu asla yeterince belirlenmiş değildi. Şimdi ise en tepede kararlı bir padişahın bulunduğu bu dönemde iktidar merkezi saraya, 2. Mahmut zamanında olduğu yere kesin olarak geri dönmüştü. Abdülaziz'in son yıllarında genişletilmiş olan mabeyin orta daire şimdi müthiş bir bürokrasi içinde büyümüştü. En tepesinde mabeyin münşiri bulunuyordu. 1897'de ölene kadar mabeyin münşirliğini Plevne savunucusu, otoriter ve muhafazakar bir şahsiyet olan Gazi Osman Paşa yapmıştı. Gazi Osman Paşa 20 yıl boyunca tahtın arkasındaki en büyük güçtü. Abdülhamit devrinin bazı büyük bürokratları, örneğin 7 kez sadrazam olan Küçük Sait Paşa, Kıbrıslı Kamil Paşa, Tanzimat önderlerinden daha az yetenekli değillerdi. Ancak saraya aşırı itaat göstermiş olmaları onları aynı önem ve itibardan yoksun bırakmıştı. Böyle bir istibdat sisteminde padişahın kişiliğinin büyük önemi vardı. Ve bu kişilik 1880'li ve 1890'lı yıllar boyunca giderek büyüyen bir sorun haline geldi. Abdülhamit gençlik yıllarında, tahta çıktığında 34 yaşındaydı, ihtiyatlı, çalışkan ve zeki bir kişiydi. Ancak sarayda dönen çıkar mücadelelerindeki deneyimi ve bilhassa 1876'da kendisini tahta çıkartan olaylar hizmetindekilere karşı güvensizlik ve kuşku duygusu yaratmıştı. Abdülaziz'i ve Murat'ı tahttan indirebilenler niye kendisini de indirmesinlerdi? Bu kuşku ve karışanı olmadan kendi işini yönetme arzusu yıllar içinde tuhaflık boyutlarında bir korkuya dönüşmüştü. Sonuç, padişahın kendi kurduğu ve her kademeden insanın başkalarının faaliyetlerine haber vermeye teşvik edildiği ülke içi bir hafiyelik ağına gitgide daha fazla bel bağlaması oldu. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı arşivlerinde on binlerce jurnal birikti. Padişah için kendi şahsına sadakatin her şeyden önce gelen bir endişe haline gelmesiyle büyük çapta yiyicilik ve adam kayırmacılığın yolu açılmıştı. Haddinden fazla eleman istihdamıyla muazzam şekilde şişirilmiş devlet daireleri buna fazlasıyla olanak veriyordu. Daireler işlevlerini akla uygun ve verimli şekilde yerine getiremiyordu. Toplarını saraya yöneltebileceği korkusu yüzünden askeri donanmanın Haliç'teki iskelesini terk etmesine izin verilmiyordu. Ordu atış talimini kurşun kullanmadan yapmak zorundaydı. Padişah büyük askeri yüksek okullardan mezun olanların birçoğunun liberal eğilimlerinden haberdardı. Bu nedenle de alaydan yetişmiş ve modern askerlik bilimine dair en ufak bir bilgisi olmayan, kimi de okuma yazma bilmeyen subaylara güvenmeye ve onları terfi ettirmeye yöneldi. Ordu içinde mektepli ve alaylı subaylar arasında bariz bir bölünme oluştu. ordu ve bürokrasideki ve özellikle bunların genç mensupları arasındaki moral bozukluğu gittikçe ciddi bir sorun haline geldi. Abdülhamit dönemi bu bakımdan Tanzimat'ın sadece bir devamı değil, aynı zamanda bir karikatürüydü de. Abdülhamit döneminin niteliği ve başarıları hakkında yargıya varmak için her şeyden önce bu dönemin uzun bir zaman Osmanlı İmparatorluğu'na son vermesine ramak kalmış bir bunalım sonrasındaki nekaat dönemi olduğunun ayırdında olmak gerekir. 1877-1878 yıllarındaki olaylar imparatorluğa yıkım getirmişti. Berlin Konferansı'ndan sonraki toprak kaybı muazzamdı. Romanya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Bulgaristan, Teselya elden çıkmış ve Anadolu'dan ve Kıbrıs'tan toprak yitirilmişti. Toplam kayıp imparatorluk topraklarının yaklaşık 1/3'üne ve nüfusunun %20'den fazlasına ulaşıyordu. Bu felaket sadece askeri, siyasal ya da mali bir felaket olmakla sınırlı kalmamıştı. İnsani açıdan da bir trajediydi. İmparatorluğa Müslüman göçü 18. yüzyıl sonlarından beri Osmanlı yaşamının bir özelliği ola gelmişti. Rus İmparatorluğu'nun Karadeniz kıyılarında ve Kafkasya'daki sömürgeci yayılımı nedeniyle birçok Müslüman, kimi zaman aşiretlerin tamamı, Hristiyan yöneticilere tabi yaşamaktansa Osmanlı topraklarına göç etmeyi tercih etmişti. İmparatorluğun Avrupa'da şimdiye kadar elinde tutmuş olduğu topraklarda genellikle çok sayıda Müslüman nüfus olmamıştı. Şimdi ise nüfusun önemli bir kısmı Müslümanlardan ve Türklerden oluşmuş olan bölgeler ilk kez olarak yabancıların işgali altındaydı. Üstelik bu Müslüman köylülerin büyük çapta katliama uğramalarına göz yuman bir işgaldi. Sonuçta 800 binin üstünde insan arta kalan Osmanlı bölgelerine kaçtı. Bu insanların birçoğu İstanbul'da kalmış ama daha çoğu çok büyük zorluklarla Anadolu'ya, Osmanlı Balkanlarına, Girit ve hatta Suriye'ye yerleştirilmişti. Bunun 19. yüzyıl sonlarında bir güç haline gelecek olan Hristiyanlık aleyhtarlığı duygusuna katkısı olmuştu. İç durum. Osmanlı hükümeti yüzyılın başındaki aynı temel sorunlarla, yani çeşitli cemaatler arasında gelişen milliyetçilik ile büyük güçlerin baskısının bileşimiyle karşı karşıyaydı. Durumu farklı kılan şey büyük güçlerin şimdi gitgide amansızlaşan emperyalistler arası bir mücadele içine kısılıp kalmış olmaları ve bunun da Avrupa ahenginin eski günlerinde olduğundan çok daha başarılı şekilde Osmanlıların bu güçleri birbirlerine düşürmesine imkan vermiş olmasıydı. Osmanlı hükümetinin oynayacağı başka kartları çok azdı. Biri özellikle de Fransız, İngiliz ve Rus imparatorluklarında dünyada İslam dayanışması duygularını tahrik etme tehdidiydi. Büyük güçlerin birçok siyasetçisi Pan-İslam siyasetinin bir blöf olduğu kanısındaydı. Ama tam da emin değillerdi. Ve örneğin Hindistan'daki sömürge yöneticileri bu tehdidi çok ciddiye aldılar. Gerçekten de ileride padişahın imparatorluk dışındaki Müslümanlar arasında kendisine karşı belirli bir sadakat uyandırmış olduğu görülecekti. İletişim araçlarının gelişmesi İslam dünyası içindeki temasları artırmış ve İslam dayanışması duygularını canlandırmıştı. Gelecek ayrıca bu duyguları etkin siyasal ya da askeri desteğe dönüştürmenin Osmanlıların olanaklarını açtığını da gösterecekti. Uluslararası durum içerisinde çeşitli güçlerin rolleri değişime uğramıştı. 1850'lerin sonları ile 1860'larda İstanbul'da başat bir güç olan Fransa, Prusya yenilgisinin sarsıntısından kurtulup eski durumuna kavuşmaya çalışıyordu. İntikam arayışı içerisindeki Fransa, Osmanlıların baş düşmanı Rusya ile olan ilişkilerini de iyileştirmişti. Mısır ve Kıbrıs şimdi özellikle de Hıdır İsmail'in Süveyş kanalındaki hisselerinin satın alınmış olmasıyla İngiltere'nin yakın doğuda oynayacağı esas kartlar olmuştu. İngiltere'nin 1882'de Mısır'ı işgali, Babali ile ilişkileri ciddi şekilde gerginleştirmişti. Mısır halen biçimsel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun parçasıydı. İstanbul'da İngiltere'nin yerini büyük ölçüde Almanya'nın artan nüfuzu almıştı. Osmanlılar Almanya'yı Avrupalı emperyalist güçlerin en az tehdit edici olanı ve Müslüman topraklarını sömürgeleştirmemiş tek güç olarak görüyorlardı. Almanlarsa Osmanlı İmparatorluğu'nda bir Alman ekonomik ve askeri nüfuz alanı yaratılmasında başarı şansı görüyorlardı. Alman askeri danışmanları, özellikle General von der Goltz, Osmanlı ordusunu eğitmekte ve Almanya'nın ekonomik ve diplomatik nüfuzu durmadan büyümekteydi. Almanlar, sultanın pan-İslam siyasetini de destekliyorlardı. Kaiser II. Wilhelm, Osmanlı İmparatorluğu'na gerçekleştirdiği tanıtımı iyi yapılmış devlet ziyareti sırasında kendini dünyadaki 300 milyon Müslümanın dostu ilan etmişti. Cemaatler arası gerginlik ve çatışmalar. Böylesine bir uluslararası durum, büyük güçlerin imparatorluktaki cemaat çatışmalarına etkin şekilde karışmalarını önlüyordu. Bu çatışmalardan içinden çıkılması en güç olan ikisi Makedonya ve Ermeni sorunlarıydı. Makedonya'nın büyük bir kısmı Ayastefenos'ta yeni Bulgaristan'la birleştirilmişti ama Berlin Konferansı'ndan sonra Makedonya İmparatorluk'ta kalmıştı. Makedonya nüfusunun Sırplar, Bulgarlar, Yunanlılar, Ulahlar ve kendilerini ayrı bir Makedonyalı ulus olarak kabul eden insanlardan oluşan bileşimi nedeniyle gelişen milliyetçilik Makedonya'da başka yerlerdekinden daha fazla soruna yol açmaktaydı. Bunların hepsi Ortodoks Hristiyanıydı. Ama ayrıca Musevi azınlığın yanı sıra büyük ölçüde Müslüman Arnavut ve Türk azınlıklar da vardı. Bu toplulukların birbirine rakip milliyetçi özlemleri ve Ortodoks Kilisesi'ne hakim olmak için Bulgarlarla Yunanlar arasında süren mücadele Makedonya'daki durumu denetlenemez hale getirmişti. Gizli komiteler büyük güçleri müdahale etmeye kışkırtmak için terörizm ve gerilla taktiklerinden yararlanıyorlardı. İçlerinden en faal olanları 1893'te Selanik'te kurulmuş olan ve özerklik isteyen İç Makedonya Devrimci Örgütü ile bunun 1895'te Bulgaristan'da kurulmuş ve Bulgaristan'a ilhakı isteyen rakibi Dış Makedonya Devrimci Örgütü idi. Büyük güçler her zaman olduğu gibi yine reformları ve yabancı denetimi altında bir miktar özerkliği önermek suretiyle devreye girmeye çalışmışlar. Ancak Osmanlıların işi ağırdan alıp geciktirmeleri ve kendi aralarındaki rekabet yüzünden başarısızlığa uğramışlardı. Diğer büyük cemaat sorunu Ermeni sorunuydu. Büyük bir Gregorian milletiyle küçük Protestan ve Katolik milletlerine bölünmüş olan Ermeniler, Anadolu'nun doğu vilayetlerinin altısında oldukça büyük bir azınlık kesimi oluşturuyorlardı. Türkmen ve Kürt aşiretlerinin ağırlıklı olduğu bölgelerdeki Ermenilerin çoğu köylüydü. Yüzyıllardır bunlar Anadolu'nun doğudan batıya ulaşan önemli ticaret yolları boyunca göç etmişlerdi. Öyle ki 19. yüzyılda büyük Anadolu kentlerinin birçoğu ile İstanbul'da da önemli Ermeni yerleşim bölgeleri vardı. Yeni ortaya çıkmış olan milliyetçilik ideolojisi 1870'lerde kendisini Ermeniler arasında hissettirmeye başladı. Berlin Kongresi'nde bir Ermeni heyeti Anadolu'nun doğu vilayetlerinde reform talebinde bulunmuş ama sadece Rusya'dan gönülsüz bir destek görmüştü. Sonra 1887'de Cenevre'deki mülteci öğrenciler tarafından Hınçak, Çan Sesi adlı radikal milliyetçi bir örgüt kurulmuş. Bunu 1890'da Tiflis'te kurulan ve daha ılımlı ve daha büyük bir sosyal demokrat örgüt olan Taşnak Sutyan Ermeni İhtilal Federasyonu izlemişti. Bu komitelerin hedefi Ermenilerin bağımsızlığıydı. Ermeni cemaatinin çoğunluğunun, özellikle de daha zengin olanlarının henüz düşünmedikleri bir şeydi bu. Ve terörist saldırılar yoluyla dünyanın ilgisini çekmeyi amaçlıyorlardı. Hükümet buna bazı Kürt aşiretlerini, Hamidiye alayları denilen Rus-Kazak birliklerinden örnek alınmış yeni gayri resmi birlikleri almak suretiyle karşılık verdi. 1894 sonbaharında bir dizi olay, Sason kazasında Hamidiye alayları tarafından yapılan geniş çapta bir Ermeni katliamına yol açmıştı. Avrupa'da bir öfke fırtınası esti. Ancak Osmanlı hükümetini doğuda reformları başlatmaya zorlama yollarına ilişkin büyük güçlerin kendi aralarında yaptıkları deneme kabiliğinden görüşmeler, güçler arası rekabet yüzünden başarısızlığa uğradı.